Herkese merhaba. Ben Yasemin Bahlıoğlu Dinun. Kendine ait bir oda podcast'in yeni bir alt başlığı olan Anne Ben Anne Oldum'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum benim için çok kıymetli ve çok özel bir konuk. Aynı zamanda benim hocam, birçok insanın da hocası, sevgili Berivan Aslan Sungur. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Yasemin.
Ben böyle hızlı bir giriş yaptım ama direkt ilk başta böyle biraz sizi tanımak aslında çok güzel oluyor. Muhtemelen bu podcast'i dinleyen herkes zaten sizi bir şekilde tanıyordur, iyi veya daha uzaktan. Ama böyle azıcık kendinizden bahsedecek olursanız neleri öne çıkartmak istersiniz? Çünkü biliyorum ki o tanımlamalar da bazen sınırlayıcı olabiliyor. O yüzden ben bir şey söylemek istemedim. Hani sırf yoga üzerinden veya şu anda mesela hayatın şu evresinde en çok nasıl tanımlıyorsunuz kendinizi?
İyi bir soru Yasemin. Çok derin bir soruyla girdin.
Doğru.
Evet. Ben bir kere bir eşim, yani bir partnerim var. Bence o önemli bir şey. Bir iki çocuğa annelik yapıyorum. İki oğlum var. Eğitmenim. Yani sırf yoga demek istemem. Çünkü yoga deyince insanlar genelde hareket öğrettiğimizi, işte teori değil daha böyle pratik ön planda olan bir şey gözlerinde canlanıyor. Ben böyle yoganın felsefesini, anatomisini de öğretmeyi çok seviyorum ve yogayı aslında psikolojiyle bir araya getirdiğim bir yaklaşımım var. Uzun zamandır Yin Yoga dersleri adı altında hocalık eğitimleri veriyorum. Yaklaşık 15 sene oldu hoca yetiştiriyorum ve bu yaklaşımı öğretiyorum eğitimlerde de. Onun dışında uzun zamandır psikolojiyle alakam var diyeyim. Yani alakam var, komik oluyor. Psikoloji okumadım, ekonomi okudum. Bambaşka bir kariyerden işte yoga ve bütün buralara geldim. Psikoloji alanında bir süre eğitim aldım. Farklı farklı sinir bilimle ilgili eğitimler aldım. Bir de bir psikiyatr olan bir hocam vardı. Onun yanında uzun süre kalıp hem yani böyle piştim bir miktar diyeyim. Ne kadar pişebildiysem. Ve şu anda da travma terapisi uygulayıcı eğitimi içerisindeyim. Somatik deneyimlemeye bu sene başladım eğitimine. Body Dynamics diye bir beden psikoterapisi ekolünde yine temel eğitimi tamamladım. Integral Somatic Psychology dediğimiz bir yine bedenle çalışan bir terapi ekolünü eğitimini bitirdim. Yani böyle bir taraftan psikoloji alanında psikoloji yüksek lisansına başlıyorum. Böyle bir tarafta psikoloji var, bir tarafta yoga var, bir tarafta hayat var. Ben de hep insanı merak etmiş biriyim. Yani daha spiritüellikle günlük hayatı birleştirmenin inceliklerini arayan biri olarak tanımlayabilirim.
Çok güzel bir tanımlama oldu. Tekrar bunun üstünden geçeceğim. Sormak istediğim çok fazla şey var ve konumuzla da bağlantılı.
Olur.
Ama şunu sorarak devam etmek istiyorum. Bedenle bağlantınız hep var mıydı? Yani o erken yaşlardan gelen bir şey mi? Çünkü zaten hani bu spiritüel ve zihin üzerinden hani psikolojik olarak olan bağ bedenle de hani aslında o bütünsel yaklaşım bilmiyorum doğru tabir mi? Zaten hissediliyor yaptığınız her şeyde ama o mesela bedeni de çok merak ediyorum. Hani hep var mıydı veya bunların geçmişi nereye gidiyor?
Bedenimle bağlantım hatırladığım kadarıyla hep vardı Yasemin. Yani şunları hatırlıyorum çünkü. Mesela odamda ben çok melekler alırdım böyle. Hep melek figürleri vardı çocukluğumda odamda. Böyle melek biblolarım, işte farklı farklı şeyler. Onları mesela dizerken böyle bir yönünü belirlerdim. Sonra karşısına geçip bedenimde nasıl hissettiğime bakardım. Bedenim İyi diyorsa bedenimdeki sinyali duyumsamaya bakardım. O iyi diyorsa şekli doğru yerleştirilmişti onun. Ondan sonra mesela bir şey giyeceğim zaman dolaba bakardım. Onu üzerimde hayal ederdim ve bedenimde ne hissettiğime bakardım. Yani karar verirken çok bedenime baktığımı hatırlıyorum. Diğer yandan ben hep spor yaptım. Basket oynadım. İşte o zamanlar step vardı, işte aletli spor salonlarında çalışıyordum. Yani hayatımda hep bedenimle ilgili bir şey oldu diyeyim. Ve çok hareketli de, bedenini çok kullanan bir çocuktum, gençtim diyebilirim. Böyle.
Peki devamında şunu da sormak istedim. Daha ruhsal ve zihinsel o bütünselleşmesi bütün bunların o da mı hep olan bir dengeydi yoksa daha zamanla mı gelişti?
Yok, o olan bir denge değildi. O sonradan, yani benim daha ruhsallıkla ilişkim bedenden çok kopuk bir yerdendi. Küçüklüğümden beri o da vardı. Ama bunu hiç bedenimle birleştirmek gibi bir kavram yoktu içimde. Ben daha çok böyle hani görünenin ötesindekileri görmek, algılamak, bilmek, diğer evrenler, alemler falan, onlarla işte melekler, bunlarla çok meşgul bir çocuktum ve gençtim diyeyim. Hani uzaylılar, böyle onlara dair ne var ne yoksa hepsini okumuştum ve inanıyordum. Yani çevremde hiç bu konularla alakalı insanlar olmamasına rağmen ben orada okuduklarıma, işte Ruh ve Madde'nin bazı kitaplarını almıştım böyle 10'lu yaşlarımın başında. Okuduklarıma çok inanıyordum ve evet, bu gerçek, hakikat bu yani. Burada anlatılıyor ama şu anda pek bilinmiyor gibi bakıyordum. Ama buralara nereden gideceğim, ben onlarla nasıl bağlantı kuracağım, işte astral seyahatle ilgili mesela kitap alıp astral seyahat yapmak tekniklerini öğrenip, işte başka başka yerlerden bağlantı kuruyordum spritüellikle. Yoga beni bedenle bağlantı kurmaya götürdü. O yüzden bana çok iyi geldi. Yani bedeniyle zaten bağı olan birini ve spritüellikle bağı olan birini tam böyle doğru yerden bağladı içimdeki o ayrı parçaları diyeyim.
O dönem nasıl oldu? Yani bunu muhakkak anlatmışsınızdır defalarca ama kendi merakıma yenik düşüyorum şu anda. O dönem yani o ilk yoga ile tanışmanız, ilk bunun bağlanması o nasıl bir dönemdi hayatınızda?
Aslında ilk şunu hatırlıyorum. Akşamları yattığımda bedenimde iyi hissetmediğimi hatırlıyorum. Ve bedenimde iyi hissetmediğimde kalkıp bazı hareketler yaptığımda bunların bana iyi geldiğini ve bunların aslında beni rahatlattığını fark ettiğimi hatırlıyorum. Ve o hareketleri içgüdüsel olarak böyle buluyordum. Bunu yaptığımda bu iyi geliyor. Bu rahatlatıyor. Tamam, şimdi bunları yaptıktan sonra daha rahat uyuyabilirim sanırım diyordum. Sonra bir gün üniversitedeyken, sene 2000 falandı sanırım, bir yoga dersi olduğunu gördüm. O zamanlar Irma diye bir hocamız vardı Boğaziçi Üniversitesi'nde. Seçmeli, böyle kredisiz ders olarak yoga dersi veriyordu. Yoganın hiç ne olduğuyla alakalı hiçbir fikrim olmadan, hakikaten hiçbir fikrim olmadan derse gittim. Çok hoşuma gitti. Yani ilk derste böyle yakın bir arkadaşımı götürmüştüm. Çok güldük. Yani şeyde hocamız da böyle değişik bir kadındı, sıra dışı bir kadındı. Biz de böyle çocukluk arkadaşı olduğumuz için her şeye kıkırdadık falan derste yapılan. Sonra ben devam ettim ama. Sonra üniversite dışında da bir yoga stüdyosu, stüdyo demeyeyim artık, merkezi mi diyeyim, öyle bir yer buldum. Üniversite sırasında oraya da gitmeye başladım. Son seneleriydi. Ve bir yandan da kitaplardan yapıyordum. Bu Gurmukh'un kitapları vardı, Kundalini Yoga. İnsanın 8 yeteneği miydi kitabın adı? Pembe bir kitap. O ve böyle birkaç tane böyle yoga kitabım vardı. Onlardan kendi kendime öğrenip uygulamaya çalışıyordum. Böyle. Sonrasında bir ara vermek zorunda kaldım. Çünkü okul sonrasında master'a gittim. Fransa'ya gittim. Fransa'dan geri döndüğümde, Fransa'da hep niyetim oldu yani, yapmak istedim yoga ama çok yoğundu master'ım. Yani hiç kafamı kaldırmama fırsat vermiyordu, hafta sonları dahil. Döndükten sonra çalışmaya başladım. Ve bir gece rüyamda gördüm. Yani bir yoga hocalık eğitimi ilanı gibi bir şey gördüm. Yani çok garip, yani gerçekten hani hakikaten rüyamı gördüm diye bugün dönüp hatırladığımda kendimden şüphe edecek kadar garipsiyorum yani bu durumu. Ve sonra ya ben yoga hocaları kadar öğrenirsem bu işi merak ettiğim bütün sorulara cevapları bulmuş olurum
Hı
diye
hı.
gittim. Çünkü çok merak ettiğim bir sürü şey vardı yani yoga pratiği yaparken. Ama hoca olmak gibi bir niyetim hiç yoktu yani. Öyle, ondan sonra yogayla yatar, yogayla kalkar oldum.
Peki o arada bir de şunu sormak istiyorum, esas konuya tam girmeden önce bağlayıcı da olduğuna inanıyorum. Benim de bildiğim hani bir moda ile ilgili bir master yapmıştınız yanılmıyorsam, sonrasında yine kurumsalda çalıştınız vesaire. Oradan tamamen böyle, tamamen demeyeyim de böyle kendi yolumdayım ben artık dediğiniz yere gidene kadar neler değişti hayatınızda?
Yani moda işletmesi, moda ve tekstil işletmesi master'ı yaptım Paris'te. Ondan sonra döndüm, yani orada da bir dönem Yves Saint Laurent'da böyle bir işle staj arası bir şey vardı. Eğitimi bitirmemiz için çalışma prosedürü vardı. Orada çalıştım. Sonra döndüm. Burada genelde lüks ve böyle high-end markaların satın alması, Türkiye'ye getirilmesi, mağazacılık gibi yerlerde çalıştım. O dönem astroloji girdi hayatıma. Astroloji hocam bana çok yani hayatta yol gösteren biri oldu. Çok şanslı hissediyorum kendimi onunla karşılaştığım için. Çok erken yaşlarımda yani 20, 22 belki o civarlardaydım. Ve o dönemde moda sektöründe çalışırken yoga hayatıma girdi. Böyle hani dediğim gibi yogayla yatıp yogayla kalkıyorum. Sabah işten önce yogaya gidiyorum. Yoga pratiği yani kişisel pratiğimi yapıyorum. Şeye gidip, stüdyoya gidip oradan işe gidiyorum. Ondan sonra işten çıkıyorum. Akşam derslere gidiyorum. Derslerden sonra eve gidiyorum. Genelde böyle geçiyordu hayatım. Ve benim çok seyahat olan yani yurt dışı seyahati olan bir işim vardı. Yurt dışı seyahatleriyle böyle sekteye uğruyor ama sonra geldiğimde tekrar geliyorum falan. Ve sürekli yoga alanında o eğitim üzerine her dakika eğitim almaya başladım. Yurt içinde, yurt dışında. Ve o geçiş yani bir gün moda sektöründe çalışmayacağımı içimde fark etmek. Yani bunu idrak ettim bir gün. Dedim ki ben ileride kendimi burada görmüyorum. Yani bunu 5 sene falan çalıştıktan sonra anladım yaklaşık. Ve ileride burada görmüyorsam kendimi, o zaman dedim aynı yolu yürümenin yani beni nereye götüreceğini az çok bildiğim bir yere doğru adım atmaya devam etmenin bir anlamı yok. Yani cesaretin varsa şimdi dur ve gücün varsa maddi ve manevi olarak. Maddi olarak tam gücüm yoktu. Para biriktirmeye başladım. Ve iyi bir iş teklifi aldım. Oraya geçtim. Ve orada acaba devam eder miyim? İyi de kazanıyorum falan diyordum. Ama orada daha da netleşme geldi ki ben bunu kesinlikle yapmak istemiyorum. Ve o ilk yani maaşlarımı 5 aylık koydum kenara olabildiğince. Ve dedim ki ben aza kanaat getireceğim bir süre ama ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yine de duracağım. Bu yolu yürümeye devam etmeyeceğim dedim. Bunu yaptığımda 29-30 yaşındaydım. Ondan sonra hayat kendi farklı şeylerini önüme koydu. Yani astroloji hocam biraz daha teslim olma konusunda bana yol gösterdi. Yani ben çok kafam karışık. Ne yapacağım hayatta hiçbir şey bilmiyorum. Ve çok başarı odaklı, kariyer odaklı yetiştirilmişim. Şartlanmalarım var bir sürü. Nasıl bunlardan azade olacağım bilmiyorum. Ama bu yola gitmek istemediğimi de biliyorum. Böyle çok zorlandığım zamanlardı. Bir şekilde orada cesaret ve teslimiyetle hayat beni yavaş yavaş hiç düşünmediğim bir yola soktu. Yoga hocalığı. Yani yoga hocası olmak da o gün bana sorsan hani yoga hocası olmak için mi durdun? Hayır derdim. Hayatta istemem falan derdim herhalde. Yani hiç öyle bir düşüncem yoktu. Yoga hocası olmak da benim bir sürü şartlanmamın kırılmış halidir aslında. Yani kafamda devalorize ettiğim bir yerdi benim. Yani ben çok hani böyle kafada olan insanlar vardır ya. Yani senin işte aklın şunlara şunlara basıyorsa o zaman sen şunları yapmalısın gibi. Hani orada kendimi hiçbir yere koyamıyordum. Yani Boğaziçi'nde ekonomi okudun, Fransa'da gidip çok iyi bir okulda master yaptın. Peki şimdi ne yapacaksın? Yani ya Türkiye'ye yepyeni bir şey falan getirmelisin ve orada iyi olmalısın. Ya da yani ne yapacaksın? Hani gidip bir stüdyoda yoga dersi mi vereceğim? Bir de jimnastik gibi algılanıyor. Ne yapacaksın yani? Bu mu senin hayattaki bulduğun anlam diye zorlandığım dönemler oldu. Ama oralarda işte iç çalışma yapmanın faydaları yani beni orada tuttu diyeyim. Ve biraz hayata güvenmek, bilinmezlikle kalabilmek, korkuma rağmen. Yani tabii ki çok korkuyordum. Çok korkuyordum yani ne yapacağım yani büyük bir başarısızlık hikayesi mi yazacağım kendi kafamda öyleydi yani ben bütün bunları okudu ve sonra bıraktı ve sonra burada da tutunamadı olabilir ama bilmiyorum ya dedim hiçbir şey bilmiyorum sadece duracağım ve ben neyi iyi biliyorsam bugün neye inanıyorsam onu yapmaya devam edeceğim ve çalıştım Yasemin yani boş durmadım o durduğum zamanda da yoga, astroloji eğitim almaya devam ettim. Eski defterlerimi, notlarımı çalıştım. Sonra önüme çıkan işaretleri izledim. Ve işaretler beni küçük bebek adımlarıyla bir yerlere götürdü. Kendimi sonra yoga dersleri verir. Sonra işte bir alanda yin yoga gibi bir alanda eğitim alır. Sonra da o alanda öğrendiklerini anlatır buldum. Ya hakikaten buldum kendimi yani bunları yaparken. Hiçbirini planlamamıştım. Zaten planlasam böyle bir plan ben yapamazdım yani.
Peki anneliğe giden yol oradan nasıldı? Yani 29-30'da bu hani bahsettiğiniz daha hani karmaşık dönem iç dünya olarak tahmin ediyorum ki
Evet.
o dönemden sonra ya annelik de bilmiyorum hani tabii ki belki bu da benim şartlanmamın birebir yansımasıdır ama sanki ebeveynlik bir şey gerektiriyor insanın içerisinde bir ya ben şu an bir temel attım tamam bunun üstüne şimdi bir şeyler çıkabilirim gibi bir vicdani sorumluluk gerektiriyor. En azından benim yolculuğumda bilmeyenler için söyleyeyim ben de bu arada anne olmak üzereyim. O yüzden benim için ekstra anlamlı bir bölüm. Sorularım da bir hayli kişisel olabiliyor o yüzden. Mesela böyle bir hisle yaklaşıp bunun çatışması var mıydı hiç içeride? Yoksa zaten o teslimiyetle gelen bir güven kendiliğinden götürdü mü? Veya o arada çok mu şey değişti o birkaç yılda?
Yani ben de bence tamamen cahil cesareti vardı bende.
Altyazı
Yani
M.K.
hakikaten öyle. Hiç senin şu anda düşündüğün gibi yani çocuk doğurmak bir sorumluluk şudur budur. Hiçbir düşüncem yoktu inan bunlara dair. Ben 34 yaşımda doğurdum ki 34 ama kendiyle çalışan biriydim. Yine de bu yani şeydi benim için. Tabii ki çocuk doğuracağım falan. Yani öyleydi benim için. Hatta üç tane doğurabilirim gibi böyle. Yani ben çok çocuk istiyorum. Tabii ki çocuk istiyorum. İnşallah olur falan. Ki ilk oğlumuz bizim kolay olmadı yani. Bir sene boyunca çok istedik olmadı. Yani o süreç içerisinde ne yaptım? Yani tabii ki bir şeyler okudum falan. Ama pek de bilinçli olduğumu söyleyemem yani. Bizde kervan yolda düzüldü. Yolda öğrendim yani çocuk sahibi olmanın ne menen bir şey olduğunu.
Peki çocuk sahibi olmaya karar verdiğinizde yani o yolda olduğunuz dönemi düşündüğümüzde şimdi aradaki birkaç yılı 30 ile 34 arası diyeyim.
Evet.
Hayatta nasıl hissediyordunuz kendinizle ilgili? Yani mesela hem mesleki olarak ne yapıyorum ben vesaire karmaşası devam ediyor muydu? Hani iç dengeniz oturmaya başlamış mıydı? Böyle bir yol gözüküyor muydu artık veya hani o yol anlamlı geliyor muydu diyeyim?
Anladım. Yani şöyle yoga hocalık eğitimleri vermeye başlamıştım. Orada ve çok seviyordum yaptığım şeyi. Yani çok yoga dersi veriyordum. Bu hani 29'dan önce de yoga dersi veriyordum bu arada da. Yani 29'dan sonra iyice tamamen yogaya dedike olduğum bir dönem oldu. O dönemde eğitimler konusunda kendimi şey hissediyordum. Yani evet bu benim yolum gibi hissediyordum. Çünkü orada kendimi gerçekleştirmiş gibi, hakikaten bu fulfill hissetmek, yani böyle tatmin dolu, yaptığımı çok seviyordum. Ben eğitim vermeyi hep evveleski sevdim. Yani bütün üniversite boyunca insanları üniversiteye hazırladım. Matematik, coğrafya, bir sürü farklı, işte Fransızca, farklı farklı dersler verdim. Yani ders vermek hep vardı aslında hayatımda. Ve o dönemde şöyle bir şey daha oldu. Benim o geçişimi kolaylaştıran, yoga dersi vermeye karar verdiğimde bir böyle küçük bir alan kiraladım. Şansa bir arkadaşımın desteğiyle. Orada da böyle küçük bir yoga grubu kurdum. Kapalı grup ders veriyorum. O gruba dışarıdan bir arkadaşım vasıtasıyla gelen biri benim Fransa'daki okulumdan danışmanlık alan ve burada kurulacak bir okulun İK'sında çalışıyormuş. Ve bana dedi ki, yani inanmıyorum, o okulda okumuş biri varmış Türkiye'de, işte lütfen biz okulda çalışacak insanlar arıyoruz, bizle çalışmaz mısın falan. Ben böyle büyük bir ikileme girdim. Yeniden moda sektörü, Allah'ım, full time iş. Ben ama bunu istemiyorum, ne yapacağım falan. Ama bir yandan da hayat, yani eğitim vermek başka bir şey sektör dışında. Orada da yine eğitim vermemi, eğitim programı hazırlamamı istiyorlar moda ve tekstil alanında. Yani eğitim hazırlamak da kalbimi çarptıran bir yer benim her alanda. Yani öğrendiğim her şeyi öğretebilirim ben. Onu seviyorum diyeyim sana. O yüzden sırf yoga olmak zorunda değil. Bir dönemde o 4 sene kadar o moda okulunda da kabul ettim o işi, ama dedim ki full time kabul etmiyorum. Beni part time kabul ediyorsanız bu işe gireceğim. Part time'da ben sıkı çalışırım yani. Birine de söz veriyorsam sözümün ardında da durmaya çok güçlüdür yani o taraflarım. Dedim ki 3 günlük iş yapacağım ama size full time gibi bu ihtiyacınızı karşılayacağım. Ama geri kalanında da ben yoga ile ilgileniyorum. Bu tarafta da dersler, eğitimler alıyorum, veriyorum. Bunlara devam edeceğim. Buna okey misiniz? Yani bu tarafa, hani benim hayatımı kaplamayacaksınız, tamam mı? Tamam dediler ve çok güzel idare ettik. Yani 3-4 sene kadar o dönemde o da vardı. Dolayısıyla maddi anlamda da kendimi biraz daha rahat hissettiğim bir yerdeydi. Çünkü o taraftan düzenli bir gelirim vardı. Yogadan hayatımı kazanmak ve orada yani şey baskısı üzerimde yoktu. Bir an önce işte, şimdi mesela herkes eğitim açmak istiyor çünkü para kazanmak istiyor. Yani öyle bir şey yoktu benim üstümde. Ben bu taraftan hayatımı kazanıyordum. Bu tarafta kendi yürüdü. Hani insanlar bana bir şeyler teklif etti. Onlar teklif ettiği için ben yaptım. Yani hadi bunu ben yapayım demedim. Sadece ya ben bu konuda bakın bakın böyle bir şeyler var diyordum. Gel bunu bize 2 gün anlat dediler. Anlatınca çok iyi oldu bu. Gel bunu bize birkaç hafta sonra anlat dediler falan. Öyle yürüdüm yani, böyle hayat orada bir şeyini benim iş tarafında diyeyim, biraz ağlarını örüp bir şeyleri biraz yerine oturtturmaya başladı ve ben daha iyi hissettiğim bir yerdeydim. Evliliğinde 30'umda evlendim. Evliliğinde çok böyle başarıydı. Yani orada da pek bir şey anlamış değildim yani evlilik, böyle hani asıl çocuklardan sonra biraz daha evliliğin, aslında işbirliğinin ne kadar zorlu bir süreç olduğunun farkındalığı bana çocuktan sonra geldi. O zamana kadar böyle ikimiz rahat geziyorduk. İşte o da kazanıyordu. Ben de olduğu gibi işte benim yolumu destekliyordu falan, böyle iyiydik yani. Ondan sonrasında daha büyük zorlanmalar başladı çocukla. Ya çünkü ciddi bir işbirliği alanı çocuk Yasemin. Böyle bilmiyorum, anlatabildim mi o dönemi biraz?
Evet, kesinlikle. Peki o dönemin içine girecek olursak, şöyle bir giriş sorusu sorayım hani. Henüz anne olmayan Berivan'a ne tavsiye ederdiniz bugün? Yani o anne olmak üzere olan Berivan'a bütün bu yolculukla ilgili onun zorlandığı yerleri kolaylaştıracak.
Derdim ki ona tamamen kendinle bağlantına güven. Kendinle bağlantını kurduğunda çocuğunla bağlantı kuracaksın. Dışarıdan en doğal ebeveynlik öğretilerini bile hepsini bırak derdim. Sadece kendinle bağlantını güçlendir ve o bağlantı üzerinden çocuğunu yetiştirmeye odaklan derdim. Çünkü dışarıdan gelen sesler, ben çok yani tabii ki çocuğum ol yani çocuk istediğimi düşündüğüm andan itibaren bir sürü şey okumaya başladım, araştırmaya falan ve bazı yaklaşımları benimsedim kendime göre o dönem ve onlarda böyle çok direten bir parçam vardı. Mesela doğal doğuracağım diye direten bir parçam vardı. Yani şey, irade yapısı çok güçlü biriyimdir ben. Yani bir şeyi oldurmak, elinden geleni yapmak, çabalamak konusunda hakikaten iddialı bir parçam vardır yani içimde. O yüzden de hayat çok teslimiyeti öğrettiği sınavlar verdi diye düşünüyorum. Oğlumu da 3 günde normal doğurmaya, doğal doğuracağım diye 3 günde doğurdum. 3 gün sürdü benim doğumum. Dolayısıyla yani o biri bana derdim ki rahatla kızım, yani kafandaki bu kalıpları, hani eski kalıpların vardı onları kırdın diye düşünüyorsun. Yerine ama tutunduğun yeni kalıplar koydum. Bunların da hepsini bırakma yolu bu yol derdim yani. Evet.
Bir teslimiyet teması gerçekten çok hakim. Bir yandan yin yoga, hani dişil enerji demek doğru oluyor
Evet.
da, hani bir taraftan annelik ve şu anda ya aslında hani bunu tam da şu an konuşup böyle ele almak önemli diye düşünüyorum. Yani kendime annelik diye bir program oluşturdunuz. Bana bu inanılmaz geliyor. Yani tam böyle
Evet.
hakikaten böyle her şey birleşmiş sanki ve çok acayip geliyor. Bilmiyorum daha nerelere gider, kimlere ulaşır, nasıl dönüşür bu hani sizin hayat hikayenizle beraber, ama benim hani kesinlikle çok ilgimi çeken bir program. Henüz katılma şansım olmadı ama katılacağım. Ya, oraya nasıl geldik? Bir de onu bir sormak istiyorum. Çünkü o program da çok spesifik geliyor. Yani hani nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? Hani nasıl kişisel
Evet.
bir yerden çıktı yani?
İsmi bir kere şeyden geldi. Yani yogada, şimdi sen de eğitime katıldığın için bu anlam ifade edecektir sana bir yerden diye düşünüyorum ama yani bilmeyenlere o kadar ifade etmeyeceği için biraz açacağım. Yogada yaptırdığım pratiği, ya bu pratik ne yaptırıyorum ben Allah aşkına? Ben tam yoga yaptırmıyorum galiba ama bu ne dediğim bir yer vardı benim, bir dönem vardı. Bunun içinde neler var? İşte biri geliyor bana diyor ki sen beden üzerinden şefkat öğretiyorsun bence diyor. Biri diyor ki mindfulness bu diyor işte. Sen mindfulness zaten böyle bak diyor. Böyle tanımlıyorlar. Daha mindfulness'ın o kadar popüler olmadığı zamanlar. İşte biri diyor ki kendine ebeveynlik yapmak aslında bu falan. Bu arada ben de bir psikiyatr olan hocamın yanına gidip geliyorum. Zaten orası beni çok etkiliyor. Yani orada insanların, yani terapistlerin aldığı hocamdan süpervizyonları dinliyorum. Bazen ben de kendi öğrencilerime ve orada zorlanmalarıma, çünkü insanla çalışıyorum, dair süpervizyon alıyorum. Yani insanı dinleye dinleye orada yaptığım şey başka bir şeye dönüştü, tamam mı? Ve bu arada kendim yani 10 seneyi aşkın süredir, yani ilk üniversiteden beri belki 20 sene oluyor, terapi deneyimim var Yasemin. Yani kendim terapi sürecinden geçmişliğim var. Hala daha terapi alıyorum. Farklı şekillerde, farklı formatlarda diyeyim. Dolayısıyla o alan, yoga ile açtığım alan başka bir şeye dönmüştü. Aslında benim kendi zorlanmalarımdan öğrendiğim, fark ettiğim şeyleri ve insanlarda ben diğerinin bedeninde olanı kendi bedenimde bayağı hisseden bir tarafım vardır. O alanda olanı çok hissediyordum ve onların hissettikleri üstünden de içimden bir ses konuşmaya başlıyordu. Ve böyle orada insanlar çıkıyor işte, onlara da onlara faydasını anlatıyor pratiğin. Ben de ya onlardan dinleyerek, ya burada ben ne yapıyorum? Kendim bile ne yaptığımın farkında değilim. Bir şeye döndü bu ama falan derken kendime insanlara kendine annelik yapmak yönünde bir aslında destek var burada ya geldim. Bir arkadaşımın şeyiydi bu, tanımlamasıydı. Sen kendi anneliği öğretiyorsun demişti bana. Ve sonra yoga eğitimlerinde ben hep hayattan konuşurum. biliyorsun.
Evet.
Ve insanlar şey diyordu. Hocam bu hayattan konuşmaları bir podcast'e çevirseniz. İşte hocam asıl biz bunlar için geliyoruz bu eğitime. Veya işte devamına bunlardan konuşmak için geliyoruz. Ama bir de yoga teknik falan kısmı var. Ama onunla hep birleştiriyorum ama diğer yandan çok hayatı konuşuyoruz ve insanı konuşuyoruz. Aslında benim kendi hayatta geçtiğim süreçler, kendi çıkarımlarım, hani biraz teorileri deneyimle böyle harmanlayıp kendi süzgecimden geçirdiğimde ben ne anlıyorumu anlatıyordum. Bu kısmı anlattığınız eğitim yapsanız falan, sadece bunları anlatsanız, bu da hep bir yandan devam eden bir şeydi. Ondan sonra biz pandemi döneminde Nilüfer Devecik ile beraber bir eğitim yaptık. Tam insan olmanın psikolojisi diye. Nilüfer orada insanı anlatıyordu. İşte daha sinir sistemi anlatıyordu. Ben de bunları bedenle ilişkilendiren pratikler yaptırıyordum. Ve bir kısım benim de anlattığım teorik işte hem sinir sisteminden hem anatomiden farklı şeyler vardı. Böyle ikimizin yani bir şeyle hani bir terapistle bedenle çalışan bir kişinin hani benim yaklaşımımla bedenle çalışan bir kişinin böyle harmanladığı bir eğitimdi. Onu birkaç kere verdik birlikte. Sonra onu vermeye devam edemedik. Nilüfer'in doktorası vardı vesaire. Ben oradan da böyle o paylaşım alanıyla da yoga dışında insanlarla paylaşmanın, çünkü oraya yoga hocalık eğitimi için gelmiyor insanlar. Yoga dışında insanlarla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu ve beni heyecanlandırdığını fark ettim Yasemin. Yani böyle bir sürü şeyin birleşmesiyle ondan sonrasında o yoga ben sizden eğitim almak istiyorum ama yoga hocası olmak istemiyorum. Eğitime gelen çoğu kişi böyle. Ben de kendime anneliği dedim ki ben beden üstünden insanlara hayatta önemli olan, önemli bulduğum şeyleri anlattığım bir eğitim programı hazırlayayım. Ve bir kere bedenle bağlantıyı öğreteyim. Sinir sistemini okumanın önemini ve hayata katkılarını öğreteyim. Kendi kabımızı genişletmenin yollarını öğreteyim. Ne kadar zorlanma yaşamış olursak olalım, bu zorlanmaların kurbanı olmayacağımızı, olmayabileceğimizi diyeyim, anlatacağım ve hayatı konuşabileceğim ve bedenle de çalıştıracağım ama bu sefer salt yoga değil. Somatik pratikler, işte regülasyon egzersizleri ve yogayı benim kullandığım haliyle yoga yaptırdığım bir alan açayım dedim. Bedenle hayatı ve psikolojiyi ilişkilendirdiğim. Ve adına da kendime annelik dedik. Bir arkadaşımın önerisiydi bu. Yani bence senin yaptığın şey kendime annelik, buna da öyle de falan dedi. Benim de içime sindi. Ama geçen en son eğitimde herkes eğitimi aldıktan sonra hocam bunun adı kendime annelik olmasın. Hayatı 101 işte başka önerilerde bulunanlar oldu. Öyle olsun falan dediler. Kendime annelik öyle bir yer. Bilmiyorum. Anlatabildim mi? Bu arada yani psikoloji alanında başka eğitimler alıyordum. Sinir bilim alanında falan. Onların hepsinin tabii çok yansıması var ve tabii ki Nilüfer'le bize o 3 sene yani öğrettiklerimizi yaşadık birlikte. Çok hayatın içinde sürekli konuştuk. Nilüfer'in de bana çok katkısı olmuştur yani bu süreçte. Bu eğitimin içeriği ve oluşturulması kafamda her şeyin birbiriyle iç içe geçmesi konusunda diyeyim.
Şunu da sormak istiyorum. Kendime annelik tabiri üzerinden insanın kendine bir anlamda şimdi dışarıdan baktığımda bu tanımlamaya bende uyandırdığı his böyle birazcık yara ya böyle merhem sürmeye geliyor, göz kırpıyor. Bir taraftan kendime ebeveynlik yapabiliyor muyum gerçekten? Kendime sahip çıkabiliyor muyum sorusunu canlandırıyor. Bence birçok insanda öyle bir karşılığı da vardır. Yani hassas bir yerimize de dokunuyor. Buradan
Evet.
yola çıkarak şeyi sormak istiyorum. Yani sizin hayatınızda kişisel olarak kendine annelik yapmak nasıl şekillendi yıllar içerisinde? Yani her zaman insan kendine ebeveynlik yapması gerekiyor bence bu konuda hani birçok farklı rol hemfikirdir diyeyim ama Ya sizin için bu mesela her zaman bir direkt %100 çalışan bir mekanizma mıydı? Yıllar içerisinde nasıl gelişti? Ve en önemlisi şeyi sormak istiyorum. Anne olmak sizin kendinize anneliğinizi nasıl etkiledi?
Kendine annelik bence temel anlamda ihtiyaçlarını insanın görmesi, kendi ihtiyaçlarını görmesi, kendini anlaması. Çünkü anne bebeği ilk anlayan ve aynalayan kişi. Anne anladığı için, anne ihtiyaçlarını gördüğü için bebek kendini anlayabilir oluyor. Bugün biz kendimizi anlayabiliyorsak, ihtiyaçlarımızı görüp gözetebiliyorsak, annemiz sayesinde veya annelik bardağını dolduran insanlar sayesinde, yani illa annemiz olmak zorunda değil. Annelik yapmış olan belki daha çok babamızdı, belki anneannemizdi, belki bir bakıcıydı ama annelik bardağımızı doldurdular. Şimdi ben bu anlamda kendi ihtiyaçlarını gören ama gözetmekte zorlanan biriydim. Çünkü bu dediğim gibi irade yapısı güçlü olunca oldurma kısmı görüyorum. Ama bir şeyleri de oldurmak istiyorum kafamda. Dolayısıyla orada başka şeyler önüne geçiyordu onları dinlememin. Bunları zaman içerisinde bir kere bence eşimle ilişkimde çok değişmeye başladı. Yani onun bana ayna tutması. Bu illa böyle güzellikle olmak zorunda değil. Çatışmayla da insan kendiyle yüzleşiyor ilişkilerde, yakın ilişkilerde. Asıl orada yani. Yavaş yavaş ve sonra işte bu terapilerde yani bunu anlamaya zorlanmalarımın birçoğunun böyle yerlerde olduğunu görmeye başladım. Ve bunları niye yapamadığımı, niye hani gördüğüm halde ya yaparım. Ya o kadar da bir şey olmazlara gittiğimi kendimi daha iyi anlamaya başladım. Ondan sonra başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaya, onları görmeye ve gözetmeye daha çok eğilimim olduğunu, yani başkalarına ebeveynlik yapmaya daha meyilim olduğunu, kendimi biraz daha geri plana almaya daha eğilimim olduğunu fark ettim. Yani bunlar hep terapi ve ilişki sürecinde fark ettiğim şeylerdi. Sonra kendi çocuklarım olduğunda orada da tabii ki sınırlarımı bilmediğim, yani işte 3 saat boyunca memede kalmak istiyor ve ben 3 saat boyunca tuttum ve sonunda perişan durumdayım. Hocama diyordum ki ne, yani çocuğa zarar vermemek için nedir? Çünkü ayırdığımda ağlıyor, uyuyamıyor. Yani ne yapacağım? Tutmaya devam mı edeceğim? Yani çaba ve teslimiyet hep benim sorularım oldu. Yani böyle ne kadar çaba göstermeliyim? Nerede bırakmalıyım? Ve canımı çıkarmaya çok meyilli olan biriydim. Dolayısıyla çok iyi kendime annelik yaptım. Söylenemezdi yani. O yolda bütün bu sorularla hayatın içinde, anneliğimde, ilişkimde, normal hayatta yani işte işimde zorlanmalarımla anladım ki bir şeyleri değiştirmeye ihtiyacım var. Geçmişte oluşmuş olan yapılar içimdeki bana şu anda hizmet etmiyor ve iyi gelmiyor. Hayatımı zorlaştırıyor. Ve ilk önce onlarla yüzleşmeye başladım. Yüzleşip kabul edemeyebiliyordum. Yani kabul bazen seneler sürdü bir şeyi. Hakikaten yani seneler boyunca bana söylenen terapide ve eşimle tekrar tekrar gelen konuyu bir türlü böyle içime hani duyuyorum, evet yapıyorum diyorum ama tam olarak içime almamışım. Adam akıllı yapmıyorum. Böyle böyle diyeyim. Kendi yolda değişmeye başladı. Hani bir anda değişti fark ettim falan diyemem yani yolda. Ben kendime annelik yapmayı, daha kendime sahip çıkmayı diyeyim. Kendi ihtiyaçlarımı daha çok gözetmeyi, daha çok kendimi anlamayı öğrendim, hala daha öğreniyorum.
Bu yolculukta kırılma noktaları neler oldu desem veya böyle bir iki tane aklınıza gelen bir şey olur mu?
Düşünüyorum, herhalde ikinci çocuğumun olması. İkinci oğlumun olduğu dönemde çok çok zorlandığımı hatırlıyorum hayatın içinde. Yani sırf ikinci çocuk olmasından dolayı değil yani. Özel hayatımızda çok zorlandığımız bir dönem vardı orada. Birçok şey çok üst üste gelmişti. Orası önemli bir kırılma noktasıydı. Onun dışında ilişkide çok zorlandığımız zamanlar vardı. Oralar kırılma noktasıydı. Yani çok çaba sarf ettik. Hakikaten ilişkiyi yürütebilmek için ve çok değiştik ikimiz de, eşim de ben de. Ama hiç kolay olduğunu söyleyemem yani. Çok çaba. Şu anda hani o zamanki geçmişte o evlendiğimiz saf çocuğumuz olsun falan dediğimiz zamanlara baktığımda bambaşka iki insan olduğumuzu, yani tabii ki bambaşka değiliz ama yani başka versiyonlarıyız o günkü insanların, öyle diyebilirim. Bizi ebeveynlik çok değiştirdi ikimizi de ve ilişki.
Peki şu an mesela geldiğiniz noktada kendime annelik yapıyorum dedirten eylemler, kararlar, düşünce biçimleri neler oldu? Yani şu an en azından neler?
Kendime annelik yapıyorum dediğimde, mesela sabahleyin bu sabah kalktığımda ben ilk camdan dışarı bakmayı seviyorum. Bir süre böyle camın önünde oturduğum bir koltuğum var. Orada oturuyorum ve boş boş karşımdaki ağaçlara ve gökyüzüne bakıyorum. Mesela bu kendime annelik yaptığım bir yer bence. Çünkü şunu yapsam, kalk ve bugün işte podcast var. Yasemin'le buluşacaksın ve fazla da zamanın yok. Şimdi duşa gir önce desem bu bana iyi gelmeyecek. Ama bu sefer şöyle bir yerden yetişkin parçamı da devreye sokup, tamam, bu kadar camın önünde oturup bedeninde ihtiyacın olan şeyleri yaptıktan sonra duşa girip hazırlanmak için yeterince zamanın var. Telaş yapmaya gerek yok. Otomatik pilotundan banyoya girmek zorunda değilim. Veya bir şey yapmaya koyulmak zorunda değilim. Veya mesajlarıma cevap vermek zorunda değilim hemen. İlk önce kendi ihtiyacımı gözetebilirim. Ve bu boş camdan dışarı bakmak. Onu yapıp sonra fark ettim ki biraz bedenimin hareket etmeye ihtiyacı var. Bedenimin ihtiyaç duyduğu hareketleri yapmaya başladım. Biraz somatik egzersizler, biraz yoga gibi. Ondan sonra böyle bir meditasyon pratiğim var. Baktım oradan oraya geçiyorum. Biraz onu yaptım. Ondan sonrasında zamana baktım. Evet, kahvaltı için az zamanım var. Nereden verebilirim? Bunu hızlı, şöyle bir kahvaltı yapacağım. Hızlı cana duş alıp buraya geleceğim. Kendime sahip çıkan bir yerden sabah buraya gelebilmiş olmak kendimi şu anda iyi hissetmemi sağlıyor. Ve gün boyunca buna dikkat vermeye çalışıyorum Yasemin. Hakikaten zorlandığımda artık durabiliyorum. Bazen duramadığımda eşim gösteriyor. Gösterdiğinde eskiden direnç gösterirdim. Başka şeyler söyler. Ama bilmem ne. Ama şunu yetiştirmem lazımlar çıkardı. Şimdi öyle demiyorum. Şimdi anlıyorum ne demek istediğini. Alıyorum içeri söylediğini. Yapamadığımda. Ve bunu alabilmem yıllar sürdü. Yani gün içerisinde kendimi daha çok gözetebildiğimi düşünüyorum. İşte bugün bir yakın arkadaşımla buluşacağım. Bunlara zaman ayırıyorum. Yani ihtiyaçlarıma çok çalışıyorum hala. Yani yine böyle üretmeyi, çalışmayı seven biriyim. Hala çok eğitim alıyorum. Ama hayatımı öyle bir, yani biraz daha eskiye göre daha kendimi gözettiğim bir yerden, daha kendi ihtiyaçlarıma sahip çıktığım bir yerden düzenleyebiliyorum. Kendimi anlayamadığımda destek almayı biliyorum.
Şunu da sormak istiyorum. Çocuklarınızla olan ilişkinizde, onlarla kurduğunuz ilişkide, onların annesi olarak
Evet.
onların teslim olması için alan açıyor musunuz? Yoksa hani o kendinize zamanında yaptığınız diyeyim nasıl desem hani teslimiyetin karşı kelimesi nedir bilemedim şu an ama.
Oldurmak, kontrol.
Evet. Hani o kontrolü mesela nasıl uyguluyorsunuz diye de uyguluyor musunuz? Yoksa
Anladım.
kendinize öğrettiğiniz yerden mi başladınız anneliğe?
Anladım. Orada da bir kere hani yolda bunu katman katman bunun idrakı geldiği için hala daha bence yolum var yani o teslimiyet kavramı ile ilgili. Onlara Yani aklımdakini direttiğim anneliğimde, yani benden herkes korkardı ailede, kesinlikle işte biri bana şeker vermiyor falan, işte veremezsin işte, yani ben ne yaptım, içinde küçücük şeker var, benim olmaz mı falan, yani çikolata süt görmediler diyeyim yani, belli bir şeye kadar. İlk oğlum tabii bunlar, sonra ikinci oğlum bambaşka, yani orada teslimiyet, o yani emzirmek, uyutmak, yani ilk oğlumda işte illa bilmem kaçta uyumuş olsun ki ben de şu saate kadar uyuyabileyim gibi böyle şeylerim vardı. İkinci oğlumda uyku, emzirmek döngüsünü ilk 6 ay tamamen onun ritmine bıraktım. Ve onun ritminin düzenli bir, yani ritim olduğunu ve kendi ritmini bulduğunu ben gördüm, ona şahit oldum. Ben aklımdakini ilk oğluma vermeye çalışıyordum diyeyim, öğrendiğim okuduklarımla. Şu iyiymiş, işte benim de aklımdakiyle düşünüyordum. İşte şu kadar uykum olabilmesi için o da bu saatte yatarsa o zaman uzun uyur falan. Böyle planlar yapıyordum. İkinci de tamamen teslim olmuş bir yerdendi o düzen konusunda. Ve o kadar güzel kendi buldu ki onu, ben bıraktığımda. Ve ben o rahatlıkta olduğumda çocuğum da daha rahattı. Ve o rahatlıkta farklarını görüyorum. O ilk başta verdiğim malzemenin ikisine farklı olduğunu görüyorum. Ha, tabii ki yani çocukların karakteri de var. Yani doğuştan getirdikleri malzeme de var farkı yaratan, ama o dönemde benim verdiğim annelikte de bir fark vardı yani. İkinci çocuk biraz daha teslimiyet vardı onda. Hala da bugün bazı kararlarında aklımdakini istediğimi, yani onun iyiliğini istediğim için bak bunu böyle yapmalısın gibi bir yere gittiğimi görüyorum yer yer. Oralarda artık derin, ya yani otomatik pilotumda değilim. Derin bir nefes alıp bir adım geri atıp tamam, burada biraz fazla bunu direttim Ali, anlıyorum. Ben de buraya bakacağım diyorum mesela. Onunla bunları konuşabiliyorum. Yani yaptığımın sana iyi gelmediğini fark ediyorum ve ben de buraya bakacağım. Ancak bunların ne için söylediğimi de sana anlatmak istiyorum gibi bir yerden konuşup, yani otomatik pilotum devreye girerse bunu onarma şansım olduğunu biliyorum artık. Ve kendime de bu devreye girdiği için şefkat duyabildiğim bir yerden de hem kendimi hem ilişkiyi iyileştirme hem de içimdeki o parçayı dönüştürme şansım oluyor.
Bir de sonuna yaklaşırken şunu sormak istiyorum. Podcast'ın ismiyle de zaten ismine ilham veren bir düşünce benim için. Annenin kendi annesiyle kurduğu ilişki. Orası nasıl mesela? Orada da bu evet, bırakmak, teslim olmak veya olmamak gibi temalar, akla ilk gelen temalar mı? Yani nasıl bir yerden doğdu diyeyim, hani sizin kendi annenizle ilişkiniz ve sonrasında kendi anneliğiniz.
Ben çocuklarım olduktan sonra annemle yani pek bir çatışma yaşamadım. Yani onlar özelinde benim annem benim hani ebeveynliğime saygı duyan ve beni çok destekleyen biriydi. Yani ben eğitim verirken yanımda hep geldi, şehirler arası ve ben nasıl yaklaşıyorsam o da öyle yaklaşmaya gayret etti. Çok öğrenmeye açıktır. Yani yeni şeyleri, o da beni yetiştirirken bir sürü kitap okumuş falan ve benim gibi böyle aklındakileri tutunmuş bir kadın, ama bugün esniyordu yani. Dolayısıyla o hani çocuk yetiştirmek, yani annemle birlikte bir şey olmadı. Ancak tabii ki annemle çatışmalarım oldu çocuklarım olduktan sonra. Tabii ki zorlanmalarımız oldu ama ondan önce de oluyordu. Yani ben içime baktığım sürece, yani çocuklar insanın bence içine bakması için, kendiyle yüzleşmesi için çok böyle güçlü motorlar. Ben çocuklar olmadan önce de o motoru çok çalıştıran biriydim. Yani terapilere giderek ve farklı iç çalışmalar yaparak. Dolayısıyla o motor benimle çalıştığı sürece ben zaten hep annemle meseleler götürdüm ona yani. Yani çocuklar illa hani o motoru böyle güçlendiren olmadılar. Tabii ki etkileri olmuştur. Yani benim çocuklarımla ilişkimde kendimle yüzleşmeme vesile olan şeyler dönüp tabii ki bak annemle ilişkimde de böyleydi dediğim yerler olmuştur. Bunları annemle paylaştım. O da yani şeye bunları duymaya daha açık biri. Bazen zorlanma şeklinde yani çatışma şeklinde. Bazen daha rahat konuşarak. Ama hani bu içe bakma süreçleri çocuğu da buna dahil ediyorum. Onunla ilişkime çokça katkıda bulundu. Çok yani. Anlamamı sağladı. Ve kaderimi daha sevmemi, onun elinden gelenleri, gelmeyenleri anlamamı sağladı. Öyle bir tane yazdığım bir yazı var hatta. Unuttum şimdi yazının başlığını. Pozitif dergisine yazmıştım. Onu anneme hediye etmiştim. Tam bunları anlatan bir yerden. Yani ben de elimden geleni verebiliyorum çocuklarıma. Kim bilir onlar terapide ne anlatacaklar. O da bana elinden geleni yaptı yani. Böyle giden bir süreç yani öyle şey değiliz. Bütün ataların yazılımını, kaderini, nesiller boyu sürmüş olan o zinciri tek bir nesilde değiştirmeye çalışıyoruz ve bu mümkün değil yani. Elimizden geleni yapacağız. Gerisi için de artık hani bu kaderi sevmeyi bir parçamızla da öğreneceğiz diye düşünüyorum.
Ay, kesinlikle. Bir de şey de sormak istiyorum. Annelikleriniz ne kadar benziyor? Yani sizin aldığınız annelikle şu an mesela kendinize verdiğiniz annelik ve dolayısıyla çocuklarınıza ne kadar benziyor?
Aslında şeyde özünde benziyor. Bak annem de bir sürü bana hep şey der. Hamile kaldığımı öğrendiğimde bir sürü kitaplar aldım. Hepsini okumaya başladım. Ondan sonra o dönemin işte en anneliğe dair, ebeveynliğe dair söylenen en şey iyi bulduğum kitaplarıydı falan. Ben de aynısını yaptım yani. Demek ki orada benziyoruz. Tabii ki şeyler zaman değiştikçe trendler ve yaklaşımlar değişiyordu. Dolayısıyla onun o dönem benimsediği yaklaşımla benim kendi çocuklarım olduğunda benimsediğim yaklaşımlar, ilk çocuğum olduğunda benimsediğim yaklaşım farklıydı. Ama ben o ilk çocuk sonrasında anladım ki kendi içini dinleyeceksin. Hiçbir yaklaşımı değil, kendinle bağın kuvvetli olacak ve o bağı, şunu diyebilirim Yasemin sana, o bağı koparan, duymanı engelleyen, duymanın önünde engel olan annenin, anne olan kişinin her ne varsa insanlar onları kaldırsın. Annenin kendiyle bağ kurmasına yardımcı olsun. Anne zaten doğalından ne yapacağını bilecek. Ben buna inanmaya başladım ikinci çocuğumda. Ve hakikaten buna tutundum. Ve bunun çok faydasını gördüğümü düşünüyorum. Bu güç aslında ilk çocuğumda da içimde vardı. Ama otoriteyi, gücü dışarı vermeyi tercih etmiştim. Çünkü işte ilk annelik güvenmiyordum. Doğrusu neyse onu yapayım istiyordum falan. Sonra değişti. Dolayısıyla şeyden yani aslında annemle tavır olarak benzer bir yerden geliyoruz. Tabii ki bağlanma modelleri, ya yani o detaylara girmeyeceğim ama oralarda da zincirin halkanın devamı olan yerler var. Ama onları da dönüştürerek kırmak, değiştirmek mümkün olduğunu da yolda gördüm. Yani insan sonradan kazanılmış güvenli bağlanma diye bir şey mümkün. Ve annesiyle bağlanmasını dönüştürebilir. Bunu kendi ebeveynliği içerisinde fark edip ve dışarıdan destek alarak yapabilir. Böyle. Bilmiyorum cevap oldu mu? Yoksa başka yerlere mi gittim?
Müthiş bir cevap oldu bence zaten. Ben çok teşekkür ederim. O yüzden bence yani dinleyen herkese çok güzel kapılar açacak. O kesin. Son sorumu sorayım o zaman size daha fazla tutmadan. Aslında çok geniş bir konu. Yani sizin öğrettiğiniz her şeyin bütün başlıkların altında defalarca yayılan bir açıdan. O yüzden bunu kısa bir cevapla ne kadar toparlamak mümkün onu bilmiyorum ama ben yine de soracağım. Bu kendinle bağlantını güçlendirmek başlığı altında İnsanın somut olarak atabileceği adımları sorsam aklınıza ilk neler gelir?
Çok güzel bir soru Yasemin. Sağ ol bunu sorduğun için. Bir kere yavaşlamak. Çünkü yavaşlamazsak yavaşlamadan duyamıyoruz. Hayatlarımız çok hızlı. Diğer
Evet.
yandan durmak diyeceğim, yavaşlamanın ötesinde.
Hı.
Zaman zaman durmak. Ve o boş durabilme halinde kalmaya devam edebilmek olabildiğince. Belki meditasyon sabit, dik oturarak zor, bunu kastetmiyorum. O durmak şu da olabilir, yürüyüşe çıkmak da olabilir. Ama telefonuna bakmadan, çok hedef olmadan, yani şu kadar kalori yakacağım deyip saatine bakmadan, hakikaten bir şey güzel gördüğünde bir ağaca bakarak, biraz onunla kalarak, istediğin şeye dokunarak, koklayarak, hissederek bağlantı kurmaya izin vermek, hem doğayla, ben bunu çok kıymetli buluyorum, doğayla, çünkü doğayla bağlantı, kendi doğamızla bağlantı kurmamıza da yardım ediyor. Frekans bence içimizde değişiyor, başka bir ayara geliyor. Doğru ayara geliyor, eski ayarına, orijinal ayara geliyor kaybettiğimiz. O zamanlarda bir de kendi bedenimde ne hissettiğime bakmak zaman zaman. Bunu önüme getiren her ne pratik varsa biraz ona hayatımda zaman ayırmak. Yani yoganın da girdim ve hoca sürekli ne yapacağımı söyledi ve yaptım hali de bazen kendinle bağlantı kurmana yardımcı olmayabiliyor.
Hı.
Orada da sürekli bir yapma halinde oluyorsun. Hayatta her şeyde ağırlıklı öyle bir yerdeyiz. Yap, yap, yap. Hedefler, olması gerekenler, sorumluluklar, gerekler, kaygılar dolayısıyla yapılacaklar falan. Bunun yerine daha böyle boş, ben ona yoga dersinde diyorum ki bohçanı matinin kenarına koyabilir misin? Bir saat çıkışta alacaksın. Korkma yani, uğraşacaksın onlarla, merak etme. Bir saatliğine. Böyle ağzını da sıkı bağlama. Böyle bir iple dolamış gibi. Yani çünkü sıkı bağladığında da insan strese giriyor. Ay, onları bırakacak mıyım? O kadar kendimi onunla özdeşleştirmiş durumdayım ki meselelerimle. Bir onları koysam kenara belli zaman dilimlerinde. Bunu işte neyle yapıyorsam. Ben yin yogayı buna vesile kılıyorum mesela. Vesile kırmayı seviyorum çünkü bu ihtiyacı kendimden biliyorum ve insanların da olduğunu görüyorum ve onlara iyi geldiğini görüyorum bu açılan alanın. O boş alanlar ve bedeninde ne olduğuna dikkat vermeler. Tolere edebileceği kadar herkesin. Yani çünkü dikkat verdiğimizde düşünsene hiç yüzüne bakmadığın, dikkat vermediğin bir insana bir de yakın olduğun üstelik dikkat versen ne yaparsana ilk başta bağırıp çağırmaya, ağlamaya yani hiç hoş karşılamaz herhalde seni. Bunca zaman neredeydin der yani. Bedenimiz de aynı şekilde olabiliyor. Dikkat verince, uzun zaman dikkat vermediğimizde hoşumuza giden şeyler pek duymayabiliyoruz. Biraz iyi geliyor belki ama onunla kaldıkça içimde bir yerde bir yas olduğunu, bir parçamın aslında öfke dolu olduğunu, korkularımı, kaygılarımı bedenimde fark etmeye başlıyorum. Ve bunlarla kalmak kolay bir şey değil. Hani bağlantıda kal dediğinde tolere edebileceğin kadar belki %1. %1 daha o duyguya yer verebilir misin? Ve burada işte onunla kalabilmek için benim böyle psikoloji tarafından sinir bilim, işte somatik deneyimlemenin de kullandığı işte kaynaklar gibi pendülasyon gibi şeyler var. Onları da yoga pratiğinin içerisinde yer veriyorum. Biraz o hissetmekle bağlantıda kalmak konusunda bir egzersiz yaptırmak için insanlara. Çünkü beden, Yasemin öyle deyip bitireyim. Beden hakikati konuşan tek şey. Bizim hakikatimize dair bilgi veren zihnimiz değil, bedenimiz. Bedenin dilini anlamak, onu duymaya başlamak hakikate dair bir şeyler duymak isteyen insanlar için çok kıymetli. Geçmiş hakikatimize de, kayıtlı olan geçmiş yaşanmışlıklarımıza da, çünkü onları iyileştirmeden yaralarımızı görüp sarıp hayatımıza entegre etmeden dönüşüm olmuyor. Yol yürünmüyor, ileri adım atılamıyor. Bunun için o kadar kıymetli ki bedenle bağlantı. O yüzden bu bağlantı işini çok önemli buluyorum. Yani o yüzden de derslerde ağırlıklı bu hissetmek, hissetmeye izin vermek, bağlantı kurmak. Bunun için pratik yaptırıyorum aslında. Yoga vesile yani benim için. Çok hareket yaptırdığımı söyleyemem.
Çok teşekkür ederim. Yani hayatımda yaptığım en keyifli sohbetlerden biri oldu gerçekten. Bence dinleyen birçok insan için de öyle olacak. Çok kişisel bir yerden ama aynı zamanda da çok bağ kurulabilir bir yerden birçok konuyu ele aldık. Ama size sormak istediğim daha böyle bir sürü soru var.
Çok tatlı. Sağ ol Yasemin.
Zaman.
Teşekkür ederim bu güzel sözlerin için.
Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bahsetmeyi unuttuğumuz, bunu da söyleyelim dediğiniz.
Yok sanırım. Yok sanırım. Teşekkür ederim. Sağ ol.
O zaman dinleyen herkese de çok teşekkür ederim. Ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.